Ayrım 17. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 228. B. 1 Mayıs Katliamı. Türkiye ve Kürdistan emekçileri bu siyasal atmosferde hazırlanıyorlardı 1977 1 Mayıs'ına. 1 Mayıs'ın tarihsel öneminden başka, Türkiye ve Kürdistanlı emekçiler için büyük bir anlamı olduğu hem devlet tarafından hem de 1 Mayıs'ı kutlayan işçiler, emekçiler ve devrimci kurumlar tarafından biliniyordu. Yaşanacak güçlü 1 Mayıs, mücadeleyi bulunduğu noktadan daha ileri taşıyacak, ezilen Türk ve Kürt emekçilerinin umutlarını büyütecekti. Böyle bir gelişmeye ne ABD ve ne de devlet izin vermek istemiyorlardı. Komplo ve tuzak bu amaçla kuruldu. Devletin karanlık mahfillerinde günlerce önce ortam oluşturma, gerilim yaratma süreci başlatılmış, 1 Mayıs'ın olaylı geçeceğinin propagandası yapılıyordu. Israrlı ve sistemli bir biçimde yapılan bu propaganda için bütün kitle iletişim araç ve yöntemleri devredeydi. Yaşanan her gelişme, her durum 1 Mayıs'ın olaylı geçeceğinin ispatı için kullanılıyor, gerektiğinde buna uygun olaylar yaratılıyordu. 1 Mayıs 1977, Nail Güreli, sayfa 90-105. Devrimci çevreler o günlerde bu durumu kozmik odanın sıradan bir faaliyeti olarak görüyorlardı. Hep yapıldığı gibi çeşitli provokasyon ve saldırılarla 1 Mayıs'a kitlesel katılımın zayıflatılmasının amaçlandığı düşünülüyordu. Ayrıca bu propaganda ile yaratılan ortamda devrimcilere saldırmanın zeminini oluşturmak isteniyor diye varsayılıyordu. İşin böyle bir yanının olduğu kesindi. Ancak daha sonra görüldü ki 1977 1 Mayıs'ına yönelik kozmik oda merkezi saldırının tek amacı bu değilmiş. Gerçek amaç egemen klikler arasında çelişkilerin sonucunda ortaya çıkan bilgilerden anlaşıldı. 1977 1 Mayıs'ında yapılan katliam belirtilen amaçların yanında daha önemlisi faşist bir darbenin gerekçesini oluşturmak için planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Ancak o günlerde hiç kimse egemen güçlerin iç çelişkileri sonucu açığa çıkan bu gerçeğin farkında değildi. Bu darbe girişimi illegal güçler tarafından yürütülen ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir planın ilk adımıydı. Nihayet hem darbe hazırlığı yapan katliamcıların hem ezilen kitlelerin ve devrimcilerin beklediği gün geldi. Türkiye tarihinde kutlanabilen ve günlerdir hazırlanan en büyük, en görkemli 1 Mayıs'ı kutlamak için hazırdı. Taksim 1 Mayıs alanını dolduruyordu işçi sınıfı. Sınıf olmanın bilincini kuşanmış, tüm ezilenlerle birlikte hak alınabileceğini gösteriyor ve bunu bayram ve mücadele günü olarak 1 Mayıs'ta Taksim'de kutluyordu. O yıllarda nüfusu 2,5 milyon olan İstanbul'da 500 bin insan katılıyordu 1 Mayıs'a. Yani İstanbul'da yaşayan her 5 kişiden birisi o an Taksim 1 Mayıs alanında mücadelenin görkemini, coşkusunu ve heyecanını yaşıyordu. 1977 1 Mayıs'ın rakamsal büyüklüğünü anlamak için bugünün rakamlarıyla anlatmak gerekirse 15 milyonluk İstanbul'da 2,5 milyon insanın 1 Mayıs kutlamasına denk geliyordu o günün rakamı. İllegal güçler planlarını yapmış, gereğine uygun olarak Taksim alanına hakim olan bir otelin üst kat odalarında ve çatısında yerlerini almışlardı. Katliama başlamak için belirlenmiş an bekleniyordu. Kitlenin coşkusunun dorukta olduğu anda katliam başladı. 500 bin emekçi kadının, gencin, çocuğun üstüne üstüne kurşunlar yağdırıldı. Panik, korku, telaş içinde bir o yana bir bu yana dalgalanan insan kitlesi birbirinin üstüne basarak yaşama tutunmaya çalışıyordu. Yapılan katliamda 37 işçi öldürüldü, yüzlercesi yaralandı. Kim bilir 1 Mayıs katliamını gerçekleştiren lacivert elbiseli katiller... 1 Mayıs 1977, Nail Güreli, sayfa 140. O silahlarını kullanır, o mermileri işçilerin, yoksulların, gençlerin ve devrimcilerin üzerine hedef gözetmeden boşaltırlarken nasıl zevk alıyorlardı? Ve kim bilir bu işin mimarları, CIA, yerli illegal uşakları ve nedenli mutluydular yaptıklarından dolayı. Bir sürecin başlangıcı olan 1977 1 Mayıs katliamıyla gayri nizami harp sürecinin en kanlı senaryolarını devreye koyan ABD, CIA ve yerli illegal güçler ne yazık ki başarılı olduklarını düşünerek planladıkları diğer katliamların hazırlıklarına başlayabilirlerdi. C. Ecevit'e yapılan suikastlar. 1 Mayıs katliamından kısa süre sonra 29 Mayıs 1977'de yaklaşan seçim çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Ecevit'e İzmir Çiğli Havaalanı'nda suikast yapılmıştır. Ecevit'in kurtulduğu suikast sonucu partili Mehmet İsvan yaralanmıştır. Suikaste kullanılan silahın Türkiye'ye kısa süre önce ABD'den getirtilen Tengas marka özel suikast silahı olduğu tespit edildi. Bu silahlardan Türkiye'de sadece 3 adet bulunduğu ve bunların özel harp dairesinde olduğu ileri sürüldü. Silahın zehirli mermi attığı için kurbanını aynı anda olmasa bile yavaş yavaş öldürdüğü yazıldı. Bu suikastın daha da ilginç olan yanı suikasttan dolayı gözaltına alınan polis İsmet Çetin'in Polder üyesi olmasıydı. Polder o dönem demokrat polislerin örgütlendiği bir polis kurumuydu. İsmet Çetin'in Polder üyeliğinin suikastı daha sorunsuz yapabilmek, kamufle olmak ve kitleleri aldatmak için yapılmış bir düzenleme olduğu açığa çıkmıştır. Böyle olduğu için bu suikastçı, sözde Polderli polis İsmet Çetin'i mahkemede A. Türkeş'in yakın arkadaşı, emekli Albay Ali Rıza Hafızoğlu savunmuştur. İsmet Çetin, aldığı 3 ay gibi komik hapis cezasından sonra faşist bir kurum olan Polbir üyesi olarak polislik görevine devam etmiştir. http://www.strategicboyut.com/haber/ecevit-suikastin-perde-arkası-10606.html İllegal güçlerin kim olduğunu merak edenlerin ve illegal güçleri soyut bir düzenleme indirgeyenlerin dikkatine sunulur. İşte illegal güç denen olgu böyle bir şeydir. Demokratik polislerin kurumu olan Polder'e üye olacaksın, benzerinde sadece 3 tane bulunan silahların birisine sahip olacaksın, bu silahla ülkenin başbakanına suikast yapacaksın, böylesine önemli bir suçtan dolayı sadece 3 ay yatacaksın, ırkçı faşist parti kurum ve kişiler tarafından sahipleneceksin, işte illegal gücün bir unsuru olmanın kriterleri. Ecevit'e yönelik suikast girişimleri bununla bitmemiş, devam etmiştir. İlk suikast girişiminden birkaç gün sonra, 3 Haziran'da yapılacak olan Taksim mitinginde Ecevit'e yeni bir suikast yapılacağı Başbakan Demirel tarafından ihbar edilmişti. Söz konusu suikasti önleyen Demirel'in ihbar mektubunda şunlar yazılmaktaydı. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 3 Haziran 1977 günü İstanbul Taksim Meydanı'ndaki CHP mitingi sırasında Sheraton Otel'in üst katlarındaki odalardan birinden uzun namlulu ve dürbünlü bir silah ile ateş edileceği, bu teşebbüsün 29 Mayıs 1977 günü İzmir Çiğli Havaalanı'nda cereyan eden olayla birlikte 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda vukuğa gelen olaydan cesaret alan, iç barışı büyük ölçüde sarsabilecek kanlı tertiplere karar veren ve ayrıca 5 Haziran 1977 tarihinde yapılacak olan seçimlerden bir fayda ummayan, seçimlerin yapılmasını arzulamayan veya seçimlere gölge düşürmek isteyen illegal komünist terörist örgütlerin yanı sıra memleketimizi iç meselelerle uğraştırmak isteyen yabancı kuruluşların ve uluslararası tetiş teşekküllerinin muhtemel suikast ve sabotaj eylemleriyle özellikle vazifelendirilmiş kimseler tarafından yapılmak istendiği alınan haberlerdendir. Keyfiyetten bilgi edinilmesini ve konunun üzerinde önemli durularak gerekli tedbirlerin alınmasını ve gereğinin ifasını rica ederim. Başbakan Süleyman Demirel. Cüneyt Arca Yürek anlatıyor. Cilt 7, sayfa 104. Gerek 12 Eylül öncesi, gerek daha sonra, çeşitli dönemlerde hükümet başkanı konumuyla devlet yönetiminde görev alan Ecevit, kendisine yapılan bu suikastların sorumlularını açığa çıkartmamış, çıkartamamıştır. Bu gerçek illegal güçlerin etkisini gösteren önemli bir olgu olarak kabul edilmelidir. Ancak ortaya çıkan bu sonuç tek başına Ecevit'in başbakan olarak güçsüzlüğünden kaynaklanmış değildir. Aynı zamanda Ecevit'in içsel olarak devlete sahip çıkmış olması da söz konusudur. Yani Ecevit bir yandan bu gerçekleri açığa çıkartacak fiziki güce sahip olmadığı gibi diğer yandan gerçeklerin açığa çıkmasını istemiyordu da. Sistemin sahiplerinin devlet adamlığı diye göklere çıkarttığı devletin sırlarını saklama gerçeği budur. Yoksa sorun tek başına Ecevit yapmak istedi de yapamadı gibi masum bir durumla izah edilemez. Ecevit'e yapılmak istenen suikastin Başbakan Demirel tarafından ihbar edilmesinin suikastin gerçekleşmesini engellediği kabul edilir. Ancak yapılan ihbarın gerginlik yaratmak amacıyla yapılmış kara propagandanın da bir ürünü olması ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir. Bu suikast girişimiyle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler illegal yapıların gerçekliğini de göstermektedir. Ecevit'e karşı Taksim'de düzenlenen suikasttan Alman İstihbarat Örgütü Emniyet Genel Müdürü muavinlerinden birini haberdar etmiştir. Olayları izleyen istihbarat örgütleri bir senatöre haber vermişlerdir, denmektedir. Bıçağın sırtındaki Türkiye, S. Genç, sayfa 238-239. Bu bilgilerden anlaşıldığına göre suikasti Alman İstihbarat Örgütü bir emniyet yetkilisine bildiriyor, o bir senatöre bildiriyor, sonra haber başbakana gidiyor ve suikast deşifre edilerek engelleniyor. Görüldüğü gibi kimin eli kimin cebinde dedirtecek kadar kimin MIT ajanı, kimin senatör, kimin hangi gizli servisin elemanı olduğu izleri takip edilemeyecek kadar birbirine karışmaktadır. Ama aslında hiçbir şey karışık değildir. Adı geçen ilişki ve kurumların örgütlü toplamı egemen illegal güçlerin kimlerden ibaret olduğunu göstermektedir. Dikkat çekici bir başka nokta, Başbakan Demirel tarafından yazılan ihbar mektubunda söz konusu suikastı yapacak olanlar, öncelikle 5 Haziran 1977 tarihinde yapılacak olan seçimlerden bir fayda ummayan, seçimlerin yapılmasını arzulamayan veya seçimlere gölge düşürmek isteyen illegal komünist terörist örgütler olarak tanımlanmaktadır. Bu yazılanlarla Başbakan Demirel, illegal güçlerin bir planını bozuyor görünürken bile aslında illegal güçlerin karanlık faaliyetlerinin üstünü örtmeye de dikkat etmekte hiç ilgisi olmadığı halde yalan ve demagoji yolu ile bu suikast girişimini devrimcilerin üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Böylece kitleleri devrimci güçlere karşı kışkırtmaktadır. Mektupta yer alan ifadelerin anlamı bununla da sınırlı değildir. Demirel ayrıca suikasti önlemek adına devrimcilere ve halka karşı geliştirilecek yeni saldırılar için zemin yaratmaya, siyasal atmosferi devrimcilerin aleyhine çevirmeye çalışmaktadır. Demirel, Ecevit'i haberdar ederek kurtulmasına yol açtığı, dolayısıyla kim tarafından yapılacağını çok büyük ihtimalle bildiği suikastin ayrıntılarını halen açıklamamıştır Güzide Devleti'nin bekası için. Aynı şekilde Ecevit de hiçbir zaman kendisine yönelik olarak yapılan suikastlerin kim tarafından düzenlendiğini araştırmayı, hesap sormayı göze almamıştır. Yine devletinin selameti için. Ne de olsa mevcut devlet tüm oluşumları ile birlikte onların varlık sebebi veli nimetleriydi. Uğruna hayatlarını seve seve feda edebilecekleri devletlerine herhangi bir zarar gelmesini istemezlerdi. D. Orgeneral Namık Kemal Ersu'nun darbe girişimi. Haziran 1977 seçimlerine giderken ve seçimlerden hemen önce tuhaf, alışık olunmayan bir gelişme yaşandı. Daha sonra açığa çıkan bilgilere göre darbe hazırlığı yaptıkları iddia edilen, içinde bir generalin de bulunduğu çok sayıda subay, kısa süre sonra yapılacak olan Yüksek Askeri Şura toplantılarını beklemeden emekli edilerek tasfiye edildiler. Sözde Demirel hükümeti bu tasfiye ile olası bir darbeyi önlemişti. Ancak gelişmelerden anlıyoruz ki darbeci cuntalardan birileri tasfiye edilmiştir. Ama bu darbe yapılmasına veya darbeciliğin engellenmesine dönük bir tasfiye değildir. Anlaşılan darbeci güçler ve esas olarak ABD emperyalizmi ile darbe yapmak isteyen junta arasında bir anlaşmazlık olmuştur. Bunun gereği olarak yapılmak istenen darbe engellenmiş ve darbeciler tasfiye edilmişlerdir. Yoksa Demirel'in darbeye ve darbeciliğe karşıtlığı söz konusu olamayacağı gibi hayal bile edilemez. Peki, Demirel darbe girişimini neden önledi ve darbeyi önlemeye nasıl gücü yetti? Şüphesiz bu sorular önemli bir konuya işaret etmektedir. Konumuzla doğrudan ilgisi olmasa da şunlar söylenebilir. Demirel bu darbeyi çok kesindir ki ABD'nin ve hakim illegal güçlerin isteği doğrultusunda ve onlar adına önleyebilmiştir. Bu kısa belirlemeyi yaptıktan sonra söz konusu darbe girişimine ve hazırlıklarına dair süreci izleyebilir, inceleyebiliriz. Yapılmak istenen ama yapılamayan darbe için günler öncesinde ortam hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Tercüman Gazetesi aracılığıyla kara propagandanın en pespayı örnekleri sergilenmiştir. 1 Mayıs katliamından sonra seçimler yaklaşırken dönemin illegal organlarının ve sivil faşist güçlerinin borazanlığı yapan Tercüman Gazetesi'nde 31 Mayıs günü bir sözde belge yayınlanmıştır. Yayınlanan ve bildiri olduğu ileri sürülen bu sözde belgede TÜSTEK adında bir devrimci örgütten ve bu örgütün 17 ay önce yayınladığı ileri sürülen bir dokümandan söz edilmiştir. Söz konusu dokümanda sözde devrimci çevrelerin 2 yıl içinde devrim yapmayı planladıkları yazılmaktadır. Bunun için güya devrimcilerin bir dizi karanlık provokasyon hazırlığında oldukları ifade edilmektedir. Bıçağın sırtındaki Türkiye. S. Genç. Sayfa 238. Aslında bu belge yapılamayan darbenin hazırlık faaliyetinin parçasıydı. Yayınlanan bu belge ile toplumda infial yaratılarak darbenin toplumsal koşulları oluşturulmak istenmiştir. Her yönüyle illegal güçlerin manipülasyonlarından birisi olan bu karanlık belge ile katliamcılaştırılmak istenen şuursuz yığınlar hazırlanmaktaydı. Devrim ve sosyalizmden korkutulmuş olan bu iradesiz yığınlar korktukları tehlikenin yakınlığına ikna edilerek harekete geçmeleri sağlanmak isteniyordu. Toplum, yapılmak istenen katliamlar için sosyopsikolojik yönde hazırlanıyordu bu türlü haberlerle. Darbenin hazırlıkları kapsamında yapılacak diğer saldırı ve komplolar da belirlenmişti. Seçimden 2 gün önce Ecevit'e yukarıda belirtilen suikast yapılacaktı. Arkasından Doğan Kargaşalık'ta darbe gerçekleştirilecekti. Darbe için yapılan bu hazırlıklar Alman istihbaratı vasıtasıyla deşifre edilince darbe planı uygulanamadı ve planı yapanlar tasfiye edildiler. Dış basın yayın organlarına göre önce darbe girişimcileri etkisiz hale getirilmiş, sonra da darbecilerin başı olan Orgeneral Namık Kemal Ersun emekli edilmiştir. Darbe girişimiyle ilgili Amerika'da yayınlanan Monitör adlı gazetede çıkan yazıda, İhtilal teşebbüsü 2 Haziran günü planlanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adına Bozkurt denilen komando birlikleri caddelerde çatışma çıkarıp resmi müesseselere hücum edecek ve seçim toplantılarına müdahalede bulunacaklar ve böylece ordu idareye el koyacaktı denilmektedir. Ayrıca aynı yazıda İhtilal teşebbüsüne yeni faşist eğilimli Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Albay Alparslan Türkeş idaresinde aşırı sağcı 200 kadar subay giriştiler. Kara ordusundan kıdemli askeri 3 general de bu teşebbüste yer aldılar. Halen bu subaylar ya nezaret ya da gözaltında tutulmaktadır denmektedir. Aynı yazıda 2 Haziran'da Cumhurbaşkanı Korutürk'ün tasvibiyle vaktinden önce ve sebep gösterilmeden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı General Namık Kemal Ersun'un da ihtilal liderlerinden biri olduğu Bıçağın Sırtındaki Türkiye, Sgenç 239 belirtilerek darbecilerin kimlikleri ve ilişkileri de deşifre edilmektedir. 1977 Haziran'ında gündeme gelen darbe girişimi ile ilgili belli sayıda subay tasfiye edilmişse de ne darbe planı iptal edilmiş ve ne de bu yönlü çalışmalardan vazgeçilmiştir. Bu darbenin engellenmesi ve darbecilerin tasfiye edilmesi katliamlara ve darbeye giden yolda bir yol kazası olarak yaşanmıştır. Bu yol kazası illegal güçlerin devrimci demokratik halk güçlerine yönelik yoğun ve sistemli saldırılarını engellememiştir. Bu darbeyi yapmaya kalkışan Namık Kemal Ersun cuntasının Türkeş'in cuntası olduğu anlaşılmaktadır. Yapılması tasarlanan darbe başarılı olsaydı Türkeş hakim güç olarak çıplak faşist iktidarını oluşturacaktı. Dönemin özgül koşullarından dolayı gerek ABD gerek hakim olan illegal güçler Türkeş'in etkin olduğu bir cuntanın iktidar olmasını istememekteydiler. Türkiye'de Türkeş'in faşistliği, ırkçılığı, devrimcilerin yaptığı yaygın teşhir faaliyetleri sonucu kitleler tarafından kabul ve tescil edilmişti. Böyle bir politik figürün etkin olduğu cuntanın sürdüreceği ırkçı politikalar, çok uluslu, çok dinli yapısı olan Türkiye'de karşı tepkilerin yoğunlaşmasına, egemenlerin korktuğu bir sonucun doğmasına yol açabilirdi. Böyle bir ihtimali ve kitlelerin içinde bulunduğu sosyal siyasal yapıyı dikkate alan asıl darbeci güçler, Türkeş'in içinde olmadığı bir darbeye ihtiyaç duymaktaydılar. Dolayısıyla izlenecek politikalar aynı olsa bile bu ırkçı faşist politikaların ve uygulamaların manipüle ve kamufle edilerek sunulması gerekmekteydi. Bu nedenle darbeyi yapacak cuntanın ve kadroların teşhir olmamış olması, kitlelerin gözünü boyayacak özelliklerinin olması istenmiştir. Aranan özelliklere ve ABD'nin ve illegal güçlerin politikalarına uygun olmayan N. Kemal Ersun cuntasının darbe teşebbüsü Türkeş'in şiddetli arzusuna rağmen bu nedenle başarısız olmuştur. Darbeyi ihbar eden MİT, o günün koşullarında büyük ölçüde Türkeş'in denetiminde ve kontrolündeydi. Türkeş'te olan bağlantısına rağmen MİT, ABD'nin istemediği darbe girişimini önlemek için Demirel'e bildirmiştir. Böylece süreç farklı gelişerek istenen darbe 12 Eylül 1980'de ancak ABD'nin izni ve desteğiyle yapılabilmiştir. Burada bir noktanın üzerinde kısaca durulması gerekir. Görüldüğü gibi yukarıda anlatılanlarda birbiriyle iç içe aynı safta olan ama aynı zamanda çatışan siyasal güçlerden söz edilmektedir. Anlatılan ilişkilerin hem birbirlerine bağımlılıkları hem de çatışıyor olmaları paradoksal bir durum olarak anlaşılmaz görülebilir. Fakat söz konusu siyasal güçlerin birbirleriyle ilişkilerinin varlığı her zaman birbirlerinin dediğini yaptıkları anlamına gelmez veya birbirlerinden gizli, birbirlerinden farklı politikalarının olmadığı, olamayacağını göstermez. MHP'nin bu yıllarda izlediği halk düşmanı politika, ABD'nin ve illegal devletin birlikte geliştirdiği politikaydı. Ancak bu politik ortaklıkta ne özgünlükler yok olmuş ne de egemen güçler arasındaki ilişki emir-komuta, efendi-uşak ilişkisi şeklinde gelişmiştir. Bu ilişkinin tarafları olan egemen illegal yapılar, MHP ve ABD'nin her birisinin özgün politikaları olduğu gibi birbirleriyle olan ilişkileri de çeşitli zamanlarda ve biçimlerde farklı davranmalarına engel değildir. Elbette bu ilişkide en son kararı veren bir güç vardı ve o MHP değildi. Ama MHP'nin de kendince beklentileri ve bu beklentileri karşılamak için politikaları bulunmaktaydı. MHP ile ilişkili olan N.K. Ersun darbesi MHP için anlam ifade etmekteydi. Ama böyle bir darbe MHP'nin de efendisi olan ABD'nin çıkarlarına uygun bulunmadığı için desteklenmemiş, engellenmiştir. Bu denli karışık ve yoğun geçen 1977 yılının sonuna kadar illegal güçler belirlenen konsepte uygun olarak sürekli saldırılar geliştirmiş, çok sayıda insanın katline yol açmışlardır. 1 Mayıs katliamından ve Ecevit'e yapılan suikast girişimlerinden kısa süre sonra genel seçimler yapılmıştır. 5 Haziran 1977 genel seçimlerinde MHP oylarını hükümette olma avantajını kullanarak %3.4'ten %6.4'e çıkartmış, 3 olan milletvekili sayısını 16 milletvekiline yükseltmiştir. CHP tek başına hükümet için gerekli çoğunluğu sağlayamamış ancak en çok oy alan parti olarak hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Bu amaçla çeşitli girişimlerde bulunmaktaydı. CHP'nin hükümet kurmak amacıyla diğer partilerle yapmak istediği işbirliği koalisyon çabaları sonuç vermiyordu. CHP, MHP'siz bir koalisyon arıyor, buna karşın AP ve MSP, CHP ile koalisyona yanaşmıyorlardı. Parlamentoda bulunan bağımsız milletvekillerin sayısı ise CHP ile hükümet kurmaya yeterli gelmiyordu. Egemenlerin parlamentosunda ve partileri arasında bunlar yaşanırken, illegal güçler halka ve devrimcilere yönelik siyasi saldırılarını ve katliamlarını sürdürmekteydiler. Aynı anda legal devlet kurumları ve güçleri tüm şiddetiyle devrimcilere karşı baskılara devam etmekteydiler. CHP hükümet kuramayınca hükümet kurmak görevi Demirel'e verildi. Bunun sonucunda Türkeş'in de içinde yer aldığı 2. MC koalisyonu kuruldu. Demirel'in başbakanlığındaki 2. MC döneminde halka yönelik saldırılar ve katliamlar hızını artırarak devam etti. Hükümetin kurduğu tarihten yıkıldığı tarihe kadar geçen süre boyunca halka ve devrimcilere yönelik sayısız saldırı, cinayet ve katliam yaşandı. Bu koşullarda 1977 Aralık ayında yerel seçimler yapıldı. Yerel seçimlerde CHP, MC hükümetlerine karşı devrimcilerin yürüttüğü olağanüstü çalışmaların semeresini oya çevirerek en yüksek oyu aldı. Belediyelerin büyük bir kısmı CHP tarafından kazanıldı. Hükümet olan AP oy kaybederken MHP ve MSP sınırlı bir oy artışı sağlayabildiler. Seçimlerde ortaya çıkan bu durum CHP'nin hükümet olma arzusunu kamçıladı. Kamuoyunun da beklentiye girmesinin sağlanmasıyla CHP'nin hükümet kurması gündeme geldi. AP'den transfer edilen ve Güneş Motel Operasyonu diye siyasal literatüre geçen 11 milletvekilinin CHP'ye transfer edilmesi ve arkasından verilen gel soru ile Demirel hükümetinin düşürülmesiyle CHP'nin hükümet kurmasının koşulları oluştu. Böylece 1978'in Ocak ayında Ecevit CHP'sinin hükümeti kuruldu. Ancak sistemin içinde ortaya çıkan dönemsel politik çatışma ve çelişkilerden dolayı CHP ABD ile çelişiyordu, sermaye ile çelişiyordu, devletin asli unsurları olan illegal kurumlar ile çelişiyordu. Bu durum Ecevit'in ve CHP'nin adı geçen egemen güçlere rağmen hükümet olduğu anlamına gelmemektedir. Egemen, legal illegal güçler Ecevit hükümetinin varlığını kendi politik uygulamaları için bir fırsata dönüştürerek katliam, cinayet ve saldırılarını kolaylaştırmak için değerlendirmişlerdir. 17. ayrımın sonu, sayfa 239.